Türk tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk tarihinizin de birlikteliğimiz başladı. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Gökhan Polat, ben Sedat Ağaoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, bir kitap armağanımız olacak sizlere. Sorularınız, yorumlarınız oluyor. Bütün bunlar için 463-34-19, 463-34-21 telefon numaralarımız. Arayabilirsiniz, bekliyoruz. Programımızın başında her hafta olduğu gibi Güray hocamıza, Profesör Doktor Güray Kırpık hocamıza önce hoş geldiniz diyorum. Hocam merhabalar.
Merhabalar, hoş bulduk.
Ve hemen rica ediyorum hocam, bu haftaki armağan kitap Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan hangisi?
Bu hafta dinleyicilerimizden ilk arayana çok anlamlı, güzel bir eseri hediye ediyoruz. 1683 Viyana Seferi, Cevat Üstün tarafından hazırlanmış olan bu eserin tıpkı basımı ikinci baskı olarak Türk Tarih Kurumu yayınlarından 2010 yılında yayınlanmış ama ilk baskısı 1941 yılında yayınlanmış olan kurum eseri. Gerçekten güzel bir cilt kapakla birlikte Viyana Seferi'ni ele alıyor. 1683 Viyana Seferi'nde ne olmuştu? Avrupa ülkeleriyle, özellikle Kutsal İttifak'a katılan Avrupa ülkeleriyle Osmanlı Devleti arasında büyük bir savaş gerçekleşmişti. Viyana kuşatması olayını anlatıyor Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın ve Osmanlı Devleti bu kuşatma harekatından yenilgiyle sonuçlanmış. Yaklaşık olarak 16 yıl devam eden savaşlarda büyük toprak parçaları kaybetmiştir ve Osmanlı Devleti açısından bir milattır bu gelişmeler. Tabii 1683 yılı aynı zamanda Avrupa'da Kutsal İttifak'ın ilan edilmesi ve Osmanlı Devleti'ne karşı Haçlı Seferi'nin ilanı anlamına geliyordu. Papa'nın da öncülüğünde büyük bir Haçlı Seferi ilan edilmişti. Bununla ilgili pek çok olayı anlatabiliriz.
Evet, yani
Viyana Seferi ile başlayan ve akabinde devam eden savaşlar, olaylar tarihimizin dönüm noktalarından bir tanesidir diyebiliriz.
Hocam çok kısa şunu da sorayım yeri gelmişken. İlk Haçlı Seferi hangi tarihte olmuştu? Ki zannediyorum sizin yorumunuzu da bu konuda merak ediyorum. Bu Viyana Seferi itibariyle başlayan Haçlı Seferi az önce vurguladığınız sonuncusu muydu?
Tabii Haçlı Seferleri Orta Çağ olayları içerisinde en büyüklerinden bir tanesidir. Ve Medeniyetler Savaşı'nın bir adıdır aslında. Büyük bir çerçeveden bakılacak olursa tarihçiler bu ismi bu olaylara vermiştir. Farklı isimler adı altında anılsa da bazı olaylar Haçlı Seferi adını almamıştır. Ama Haçlı Seferi ile eşdeğer özellikler taşır. 1095 yılında Clermont'da ilan edilen 1. Haçlı Seferi ile başlayan ve Osmanlı Devleti çağında da devam eden pek çok olayın farklı adlar altında anılsa da Haçlı Seferi özellikleri gösterdiğini söyleyebiliriz. Yani kesin olarak Haçlı Seferleri şu nokta tarihte başladı, bu noktada da bitti gibi bir kronolojik nokta koymak pek mümkün görünmüyor. Bununla birlikte farklı amaçlarla yola çıkan, farklı güzergahlarda farklı hedefler ortaya koyan Haçlı Seferler var. Yani Avrupa'nın kendi içerisinde de Haçlı Seferler var. Bunu özellikle belirtmemde yarar var. Mesela biz Christoph Kolomb'u Hindistan'a sefer yapmak için yola çıkan bir coğrafi keşifçi olarak biliriz. Ama Avrupa siyasi tarihlerinde ve hatta tarihi belgelerde gerçekten Christoph Kolomb'un bir Haçlı Seferi için yola çıktığı yazılıdır. Kaynaklar bunu bu şekilde ifade etmişlerdir. Ancak o Amerika'ya gitmiştir. Yani Kolomb'un Amerika'yı keşfi bir sefer idi. Coğrafi keşif seferi adını sonradan almıştır. Halbuki o bir Haçlı Seferi'ne çıkmıştı. Bu gibi pek çok olayı tarihçilerimiz tasnif ederken bir isim, bir kavramlaştırma, bir tasnif yapmak zorunda. Tarih biliminin ilkelerine göre hareket ederek mümkün olduğunca ülkeler, toplumlar arasında barışçıl tarih eğitimini önceleyen, mümkün olduğunca dostluk ve karşılıklı insaniyet ve karşılıklı insancılık ilkelerine göre barış esasında bir tarih öğretimini önemsiyoruz elbette. Ama bu şu demek değil, bütün tarihi gerçekleri kapatmak, konuşmamak anlamına gelmez. Gerçekten tarih bir hukuk mücadelesidir bir yönüyle baktığımız zaman.
Bir
toplumların geçmişten gelen hak ve hukukunu, hatta geçmişin hukukunu korumak anlamında bir mücadeledir. Böyle bir bilim dalıdır. Yani tarihte görecelilik vardır. O objektif bir bilimdir bir yönüyle, ama bir yönüyle de tarafgir özellikler taşıdığından dolayı subjektif olabilir. Dolayısıyla kime göre hangi tarih sorusunu mutlaka sormak gerekiyor. Çünkü evet, hangi medeniyetten baktığınız, nereden baktığınız anlam taşıyor.
Değerli dinleyicilerimiz, biliyorsunuz ana konumuz Osmanlı İmparatorluğu'nun, Cihan Devleti Osmanlı'nın son dönemi. Az sonra sohbetimize başlayacağız. Başladık, sürdüreceğiz Güray hocamızla. Değerli dinleyicilerimiz, Sultan II. Abdülhamit Han dönemini Güray Kırpık hocamızdan ayrıntılarıyla öğrendik. Bu hafta itibariyle 5. Mehmet Reşat dönemine geçeceğiz. İttihat ve Terakki elbette ki konumuz olacak, ama öncesinde Sultan II. Abdülhamit Han ve uygulamaları hakkında tartışmalar olduğunu önceki programlarımızda ifade etmiştik. Dinlemiştiniz, kamuoyunda da bu yönde çok yayınlar var. Ben hocamızın genel görüşünü merak ediyorum. Hocam, bir genel değerlendirmeyle ve bir de sizin bu döneme ilişkin görüşünüzle başlayalım. Ardından devam edelim.
Genel olarak Türk tarihi içerisinde ve Osmanlı tarihi içerisinde Abdülhamit Han'ın ayrı bir özelliğe, ayrı bir yere sahip olduğunu, yaşadığı dönemde ortaya koymuş olduğu ıslahatlarla, reformlarla kalıcı bir takım izler bırakmayı başardığını söyleyebiliriz. Ve öne çıkan yönleri var. Kendisinden önceki padişahlar ya da devlet adamları nazarından bakılsa da, sonrasında yapılan işler açısından da bakılsa, Abdülhamit Han'ın pek çok yönüyle uzun süre Osmanlı Devleti'nde önemli konularda reformlar yaptığını, yenilik hareketlerinin bu dönemde yeni bir ivme kazandığını ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ortaya çıkışında özellikle eğitim reformu ile ilgili yaptıklarının kalıcı sonuçlar ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. En basit bir örnek vereyim. Mesela okullaşmada müfredat meselesini ele alarak modern anlamda okul müfredatının birleştirilmesi çabalarını ortaya koyan ve bunun için ulema ile toplantı yapıp milli bir müfredat koymamız gerekir, yayınlamamız gerekir tezini savunan kişi Abdülhamit Han'dır. Bunun belgeleri vardır. Zaten o tahta geçer geçmez yapmış olduğu toplantılara baktığımız zaman devlet adamlarıyla ayrı ayrı meclisler kurmuş. Onlarla istişareler yaparak devleti yönetmeyi tercih edeceğini ortaya koymuştur. Eğer 93 harbi gibi bir sıkıntı olmasaydı meclisi halletmesi veya meclisi feshetmesi de düşünmüyordu. Öyle bir şey söz konusu olmayacaktı büyük ihtimal. Çünkü kanuni esasiyi lağvetmedi. Uygulama açısından askıya aldı. Meşrutiyetten sürekli bahsederdi konuşmalarında Abdülhamit Han. Çok dikkat çekicidir. Abdülhamit Han'ın kanuni esasiye bağlılığı her defasında konuşmalarında vurguladığını görüyoruz. Halbuki o kanuni esasinin uygulaması açısından örnek olan işte Meclis-i Mebusan'ı feshetmişti. Buna rağmen kanuni esasiyi önemsiyor, konuşmalarında atıf yapıyor ve meşrutiyeti dikkate aldığını, hürriyet yanlısı bir hükümdar olduğunu her defasında savunuyor, söylüyordu. Peki bunu söylerken, yaparken, yapmaya çalışırken nasıl oldu da o istibdatçı veya mutlakiyetçi, hiç kimsenin sözünü dinlemeyen bir hükümdar gibi anlatıldı, anlatılmaya çalışıldı? Bunların üzerinde
soru bu hocam.
Konuşmak gerekir, doğru anlamaya çalışmak gerekir. Ki nasıl, ne dedi konusu gerçekten önemlidir. Tarih belgeleri de, gerçek tarih belgeleri de ortaya konularak anlaşılması gereken bir problemdir aslında bu. Çok propaganda vardır Abdülhamit Han üzerinde. Üzerine küller serpilmiştir. Bu propagandaların elenmesi gerekir. Doğru görülmesi gerekir. Hangi sebeple, niçin, kimler rahatsız oldu? Bu önemli bir sorudur ve cevabı gerçekten Abdülhamid'i doğru bir şekilde tanımlamamıza sebep olacaktır. Duygusal bir padişah, ama yeri geldiğinde kılıcını çekip emirlerini keskin şekilde veren bir padişah. görevini üstlenmiştir. Çekimser kaldığı konular vardır. Zamanında müdahale etmekte geç kaldığı meseleler de vardır. Evet, bu konularda eleştiri de yapılabilir. Elbette hareket ordusunu durdurabilecek bir askeri gücü de vardı. Pek çok isyanı bastırmış, pek çok savaşı başarıyla, toplumsal olayları başarıyla sonuçlandırmış bir padişahın ve etrafına korkular saçan bir hükümdarın hareket ordusu gibi bir orduyu, o ki askeri teşkilat içerisinde bir yapılanmaydı, sona erdirmesi mümkün değil miydi? Bu bir basit ve açık bir sorudur. Elbette bunun cevabını tarihçilerimiz pek mümkündü ama çekimser kaldı, kan dökülmesini istemedi gibi böyle cevaplar verirler. Gerçekten kan dökülmesini yeri geldiğinde istemeyen bir hükümdar olabiliyor. Pek çok iç olayların yatıştırılması konusunda, eşkıyalık faaliyetlerine karşı tedbir alma konusunda pek çok teşkilat da kurmuş. Yani zabıta teşkilatını, emniyet teşkilatının kuruluşunu falan, hepsini güncelleyen bir padişah. Mesela dış borçlar konusunu ilk kez sistematik şekilde yapılandıran bir hükümdar. Ama bunu tabii bu yönüyle baktığımızda eleştirmek de mümkün. Düyun-u umumiye dediğimiz şey bir yönüyle Osmanlı vergi sistemini yöneten ve vergileri doğrudan Avrupa'ya transfer ederek hazinenin içini boşaltan bir müesseseye dönüşmüştür zaman içerisinde. Halbuki duyun-u umumiye devletlerin borçlanmasının planlanması ve borçlarının düzenli ödenerek Osmanlı ekonomisinin daha rahat bir şekilde geleceğe doğru ilerlemesi açısından bir tedbir olarak düşünülmüştü. Borçlarla ilgili problemlerin Abdülhamit zamanında devam ettiğini görüyoruz. Çünkü savaşlar, iç olaylar devam etti. Ekonomik olayların yanı sıra askeri, siyasi olaylar da artarak devam etti. Pek çok yerde isyanlar çıkartıldı. Bunu Abdülhamit Han kendisi yapmıyordu. Şüphesiz Osmanlı Devleti'ni içeriden ve dışarıdan bir takım askeri ve siyasi olaylar, terör olaylarıyla zorda bırakmak amacında olan düveli muazzama diyebildiğimiz belli güçler vardı. Bu devletlerin de talepleri oluyordu yer yer Abdülhamit Han'la görüşmeler sırasında. Tabii teknolojik anlamdaki yenilikleri hiçbir zaman yadsıyamayız. Ben az önce okullaşma dedim. Burada bir şey daha ifade edelim. Telgraf mektebi açılmıştır mesela. Bir mühendislik mektebidir o. Ve telgraf mektebinin yanı sıra demir yollarıyla ilgili işçilerin yetişmesi, mühendislerin yetişmesi için biz mühendislik okullarının açıldığını ve bu okullardan yetişen teknik elemanların demir yolları ve bu gibi inşaatların yapılmasında, yol inşaatının yapılmasında öncü bir görev üstlendiğini görüyoruz. Nitekim Şam'dan Hicaz'a kadar olan demir yolu da bu dönemde açılmıştır. Yani Bağdat demir yolu projesi var, Şam ve Kudüs demir yolu projesi var. İstanbul'dan tabii Avrupa'ya, Anadolu'ya ve ardından da bütün Orta Doğu'ya demir ağlarının projeli bir şekilde örülmesi, kurulması çok önemli bir projeydi. Bu proje nedeniyle Abdülhamid'in pek çok kez saldırıya uğradığını, eleştirildiğini veya projenin sabote edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu projenin kimler tarafından yapılacağı konusu bile yer yer tartışma konusu yapılmış basında. Abdülhamit Han zorda bırakılmaya çalışılmıştır. Yani projenin bütçesiyle ilgili yazılanlar, çizilenler, konuşulanlar, eleştiriler. Ardından kimin yapacağı, işte Almanlar mı yapacak, İngilizler neler mi yapacak derken Almanlar ve İngilizler Osmanlı hükümeti içinde ve üzerinde kendi aralarındaki mücadeleyi ortaya koydular. Yani biz yapalım, siz yapın meselesi, tartışması Osmanlı topraklarında artık projelerin bile bir kavga meselesi olduğunu gösteriyordu. Yerli imkanlarla da pek çok şeyi yapmaya çalıştı bu sırada Abdülhamit Han. Yani bir taraftan uluslararası diplomasiyi ve dengeleri gözetirken diğer taraftan da kendi imkanlarını mümkün olduğunca geliştirmeye çalışan çoklu bir sistem ortaya koyuyor. Ve milli bir meclis ortada bulunsun. Meşrutiyet Meclisi, Mebusan Meclisi milli özellikleriyle yeniden açılsın istiyordu. Bunu da özellikle belirtmemizde yarar var. Yani Mebusan Meclisi'ne karşı bir isim olmadığını açıklıkla görüyoruz Abdülhamit Han'ın. Düşüncelerinde, uygulamalarında, işte ulema ile yaptığı toplantılarda çok ilginç bir gelecek perspektifine sahip olduğunu görüyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin öğrencileri o çağda yaşamıştır. Abdülhamit Han çağının öğrencileri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş yıllarında görev alan devlet adamlarıdır. Ve bunların önemli bir kısmı Avrupa'da yetiştirilmiştir Abdülhamit Han zamanında. Bunu da özellikle belirtmemizde yarar var. Bir husus daha var. Müfredatın birliği. Yani biz 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat diye bir reformu biliyoruz, biliyorsunuz. Öğretimin birliği demek. Buradaki Abdülhamit Han zamanındaki okulların, mesleki okulların ve aynı zamanda medrese ile mektep ayrılığının ortadan kaldırılacağı bir takım uygulamaların üretildiğini görüyoruz. Nedir bu? Medreselerin müfredatına da fen bilimleriyle ilgili dersler konulmuştur. Yani matematik, kimya, fizik gibi bu tarz sayısal bilgilerinde medrese programına yerleştirildiğini görüyoruz. Tabii mekteplerin içerisindeki programın medrese ile birleştirilmesi çabasını görüyoruz. Böylece biz ikinci meşrutiyetten önce Abdülhamit Han zamanında bir takım yeniliklerin yapılmaya çalışıldığını ve modernleşmenin okullaşmada da bütün okulların standart bir eğitime kavuşturulması çabasına dönüştüğünü görüyoruz. Hocam, evet. İşte sultanilerin ve idadilerin sayısı artırılıyor. İkinci meşrutiyet döneminde de bu sultaniler ve idadiler lise adını alıyor ardından. Yani 1910 yılındaki yayınlanan Medaris Nizamnamesinden sonra Osmanlı Devleti'nde biz ikinci meşrutiyet döneminde tamamıyla bir lise birliği anlayışının uygulamaya konulduğunu, ancak bu zeminin de önceden kurgulandığını, reform olarak düşünüldüğünü, tartışıldığını görüyoruz. Dolayısıyla günümüzdeki eğitim sistemine doğru geçişte Abdülhamit Han dönemindeki reformların çok önemli bir gelecek payı olmuştur, geleceğe katkısı olmuştur. Onu özellikle vurgulamamızda yarar var diye
düşünüyorum. Evet hocam. Tarihte bugün köşemizle devam edeceğiz. Tarihte bugün köşemizde değerli dinleyicilerimiz 3 tane önemli gelişme var. 3 Mart 1878 Osmanlı Devleti, Cihan Devleti Osmanlı ile Rusya arasında Ayastefanos, hocam adı da zor bunun, Ayastefanos antlaşması imzalanmış. Az önce girmiştiniz siz 93 harbine. Konuya ilişkin kısaca bir iki bilgi rica edelim Güray hocam.
Özellikle belirtmemizde yarar var. Ayastefanos antlaşması Osmanlı Devleti'nin feshettiği ve reddettiği bir anlaşmadır. Geçerliliği olmamıştır. İki devlet bunun yerine daha sonra Berlin'de Berlin Anlaşması'nı imzalayarak uluslararası bir konferans sonucunda, Berlin Konferansı sonucunda Berlin Anlaşması imzalamıştır ve onun maddeleri uygulanmıştır. Ayastefanos yürürlüğe konularak uygulanamamış bir şekli anlaşmadır. 3 Mart tarihi dolayısıyla bugünlerde uluslararası arenada sanki uygulanmış ve uygulanmak istenen bir anlaşmaymış gibi Ayastefanos'un anmasının yayınlanması bazı yerlerde tarihi gerçeklerle bağdaşmadığı gibi Türkiye ve Türkiye'nin milli varlığı bütünlüğü üzerindeki emellerin işaretidir. Bundan dolayı özellikle de bir tarihçi olarak gerçek olmayan belgeler üzerinden uygulama hedeflerini ve niyetlerini gösteren Sevr gibi bir projedir Ayastefanos.
O zaman bunu bu şekilde Türkiye'nin gündemine getirmekte bir psikolojik savaş unsuru olarak kamuoyu oluşturmak bir motiv, bir güdüle, yani böyle yani bir
çatma. Tarihi karşılığı yeri yoktur. Tümüyle reddedilebilecek bir belgedir sadece.
Geçelim değerli dinleyicilerimiz, yine 3 Mart 1924 Tevhid-i Tedrisat yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Az önce de hocamız söyledi. Hocam demek ki şunu öğrendik sizden. Tevhid-i Tedrisat'ın öncesinde Sultan Abdülhamit Han'ın eğitimde birliği sağlama çabaları, reform arayışları varmış.
Evet, buna dair reform çabalarının, modernleşme çabalarının bütün okullar için uygulamaya çalışıldığını görüyoruz. Ve neticede başarılı da olmuştur. Büyük oranda da bu yenileşmenin Cumhuriyet döneminde yapılan reformlara zemin oluşturduğunu ve geçişlerde denklik meselelerinde kolaylık sağladığını söyleyebiliriz. Yani matematik dersini az da olsa almış bir öğrencinin hiç almayana göre denkliği daha kolay yapılabiliyor biliyorsunuz. Tevhid-i Tedrisat Atatürk'ün çok önemli bir şekilde Osmanlı'daki bu yenileşme hareketlerindeki olayları da bildiği için ve eğitimde birliğin önemini kavramış bir insan olarak ortaya koyduğunu, çok temel bir reform olarak uygulamaya çalıştığını görüyoruz. 3 Mart 1924 tarihinde daha başka kanunlar da çıktı Tevhid-i Tedrisat'la birlikte. Eğitimde birlik derken bazen yanlış da anlaşılıyor. Her şeyin bir olması değil. Milli birlik, bütünlük açısından birlik, müfredattaki eşgüdüm ve uluslararası eğitim politikalarına, eğitim gelişmelerine uygun hareket etmek anlamında da bir birlikten bahsediliyor. Herkes kendi kafasına göre bir eğitim değil de ortak değerler etrafında bir eğitim anlayışının kabul edilmesi şeklinde değerlendirilmelidir ki zaten kanunun maddesi de açıktır, gerekçesi de açıktır. Bunu özellikle bilerek konuşmak ve yazmak gerekir diye düşünüyorum. Evet.
Bundan son gelişmemiz değerli dinleyicilerimiz, bundan tam bir yıl sonra yani 1925 3 Mart'ında Şeyh Said İsyanı diye bilinen isyan çıkıyor. Takrir-i Sükun Kanunu kabul ediliyor ve istiklal mahkemeleri kuruluyor. Bu isyan da ilginç bir isyan. Zamanlaması da ilginç. Hocam kısaca bir başlıklar alalım konuya ilişkin de sizden.
Tabii Cumhuriyet'in ilanından sonraki ilk yıllarda pek
Nusul
çok,
Kerkük meselesi.
Pek çok olay iç içe meclisin ve hükümetin Atatürk'ün önderliğindeki Türkiye yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin zorda bırakılması için iç isyanlar çeşitli dış tahriklerle de artırılarak devam ettirilmek istendi. Bazıları bunların aşiretler şeklinde isyan ettiler. Toprak reformuna karşı isyanlar oldu. İşte halifelik kaldırılıyor gerekçesiyle isyanlar yaptırılmaya çalışıldı ve kışkırtıldı. İnsanların dini duyguları suistimal edildi. İşte bunlar içerisinde değerlendirebileceğimiz ve aynı zamanda askeri siyasi sonuçları olan olaylardan birisi Şeyh Said isyanıdır. Şeyh Said isyanı öyle bir zamanda kurgulanmış ve ortaya çıkmıştır ki içine katılanlar bunun farkında bile olamamıştır diyebiliriz. Yani hani bazen yazılıyor, çiziliyor, işte orada masum insanlar vardı vesaire. Masum olmak bazen yetmez, kullanılmak başka bir şeydir. Yani insanın kimin tarafından nasıl Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı kullanıldığı veya hangi hedefleri doğrultusuna doğru sürüldüğü sonradan anlaşılabilir bazen. Özellikle Türkiye'nin misak-ı milli hudutları çerçevesindeki milli politikası, Kerkük, Musul ve Bağdat'a kadar uzanan milli varlık çerçevesindeki birlik harekatı, Hatay meselesi ve hatta uzayıp giden bazı önemli milli davaları, meseleleri bu bölgeyle ilgiliydi. Ve bu bölgede isyanı patlak vermesi elbette bir rastlantı değildir. Zamanlaması da bir rastlantı değildir. Bunu özellikle belirtmekte yarar görüyorum. Bu açıdan konu iyi anlaşılmalı ve ona göre belgelere göre de hareket edilmeli. British arşivindeki, yani İngiltere arşivlerindeki belgeler, Türkiye arşivlerindeki belgelerle birlikte karşılaştırılarak değerlendirme buna göre yapılmalı.
Bir de bu köşemizi belki şunu söyleyerek kapatmak mümkün olabilecek. Hangi devlet olursa olsun değerli dinleyicilerimiz, bir yerde bir isyan varsa o da devletse o isyanı bastırır. Devam ediyoruz ana konumuzla değerli dinleyicilerimiz, tarihte bugün köşemizden sonra. Şimdi Güray Kırpık hocamıza sormak istiyorum hocam. Az önce medreselerin müfredatına ilişkin yaptığı reformlarda Sultan II. Abdülhamit Han'ın fen bilimlerinde koymaya çalıştığını, insanların bunları öğrenmesi gerektiğini düşündüğünü ifade ettiniz ama o zaman akla şu geliyor. Nizami Alem medreseleri konusunda sizin çalışmalarınız. Nizamiye medreseleri konusunda ve bir de kitabınız da var. O zaman bütün fen bilimleri zaten vardı. Osmanlı Devleti içerisinde ne zaman medreselerde müfredat değişti de tekrar fen bilimlerine geçilmesi söz konusu oldu?
Özellikle 17. yüzyılda Osmanlı ders çizelgelerinde medreselerin kendi içerisindeki tutarsızlıklar ve ders dengelerindeki değişimler dikkati çeker. Tabii disiplin konusunda da önemli değişiklikler yaşandı. Ne gibi disiplinsizlikler? Şimdi örnekle anlatmak daha anlaşılır olacağından. Mesela matematik dersi medreselerin önemli bir kısmından kaldırıldı. Bu olay 16. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşiyor. 1567-68 yılından itibaren, eğitim öğretim yılından itibaren önemli yüksek dereceli medreselerde matematik ve buna bağlı bugün sayısal bilimler dediğimiz bilimlerden azalmalar veya tamamen çıkarmalar görüyoruz. Bu tabii ki Osmanlı Devleti açısından eğitim sisteminde önemli bir handikap, eksiklik olarak değerlendirilmelidir. Bunun yanı sıra beşik ulemalığı dediğimiz bir sistemin başlamış olması. Yani bu nedir?
Hocam bu biraz evet sıkıntılı
bir şey. Beşik ulemalığı. Şimdi bir öğrencinin kendi sınıfındaki bir başka öğrenci arkadaşına öğretmenim diye ertesi gün gelmesi gibi bir olaydır. Yani 12 yaşındaki bir çocuğu bugün profesör yaparsanız veya doktora bitirmiş gibi kabul ederseniz, üniversite bitirmiş gibi kabul ederseniz çok büyük bir atlama yapmış olursunuz. Eğitim sisteminde bir hiyerarşik tahsil süreci vardır. Yani her dersin bir müfredatı, zaman çizelgesi, saati ve sonuçları vardır. Ölçme değerlendirmesi vardır. Ölçmede buna güvenilirlik diyoruz, tutarlılık diyoruz, geçerlilik diyoruz. Bu üç ilke açısından bir kişi zaman içerisinde hak ederek belli diplomaları, görevleri ehliyetle alır ve liyakatla da görevine başlar. Bu ikisi önemlidir. Yani ehliyet ve liyakatın bir arada bulunduğu bir sistem kalıcı bir eğitim sistematiği içerisinde değerlendirilebilir. Bu bozulmuştur. Medresede beşik ulemalığı dediğimiz bazı ağaların, paşaların veya müderrislerin çocukları müderris görevine getirilmiş ve müderrislik bir makam dağıtma, rüşvet veya bir torpil ile görev dağıtma yeri haline getirilince öğrenciler kendilerinden ilmi düşük insanlardan ders almak istememişlerdir ve disiplinsizliğe sebep olmuştur. Yani ilme saygısı olan öğrenci de kendisinin karşısında ilmi olmayan birini görünce saygısız hale gelip disiplin kendiliğinden bozulmaya başlamış. Öğrenciler derse girmemeye başlamışlar. Başka işlerle ilgilenmeye başlamışlardır. Bu gerçekten çok ibretlik bir olaydır. Osmanlı eğitim sisteminde derse girmeyen öğrenciler, ders veremeyen hocalar, bu 17. yüzyılda almış başını giden çok büyük meseleler ve tabii ki sonrasındaki olaylarla birlikte bir düşünecek olursak 19. yüzyılda her ne kadar medrese ve okul sisteminde reform düşünüldüyse de bunun en yaygın şekilde uygulandığı dönem Abdülhamit Han dönemidir. Bunu ifade etmek açısından ben önemli görüyorum. Yani anlatabiliyor muyum? Medreselerdeki bozukluğun ilk defa tersine bir şekilde mekteple birlikte aynı müfredatın uygulanma girişimi. Medreselerde kendisi kimya dersini, fizik dersini, matematik dersini görmek zorundadır. Anlayışını getirmek önemliydi. Çünkü asitle bazın nasıl bir zehire dönüştüğünü, kimyasal deneyleri de laboratuvarlarda çocuklar bir defa da olsa görmesi gerekirdi. Bu neticede bir güvenlik meselesiydi toplumsal hayat içerisinde. Bir zorunluluktu. Zehirlenme vakaları onlarca işte bu bilgisizlikten kaynaklanan, buna kimya cehaleti diyebiliriz, matematik cehaleti diyebiliriz. Ama toplumsal hafıza içerisinde de ticaretle uğraşan bir esnafın matematiği en azından kendi mesleğiyle ilgili olduğu kadar muhasebeyi bilmesi gerekir. Buna dair okullar açıldığını görüyoruz. Yani muhasebe mesleğiyle ilgili, veterinerlikle ilgili, tıbbiye ile ilgili. Gerçekten de Osmanlı Devleti'nde meslek okulları, meslek okullarının müfredatının tabii mekteplerle yani düz okullarla birbirine yakın şekle getirilmesi, okulların mektepli veya medreseli gibi kendi içerisindeki hizipleşmelerine de engel olunmaya çabaları Abdülhamit Han zamanında görülür. Yani mektepler üzerinden bölücülük, mektepler üzerinden sosyal kışkırtıcılık veya sosyal tahrik hareketleri Abdülhamit Han zamanında engellenmeye çalışıldı. Müfredatın birleştirilmesinin anlamı buydu. Ki Cumhuriyet döneminde de bu devam etmiştir. Yani i̇şte ben evet şu hocam. Okuldanım, sen şu okuldasın, o zaman bizim okul sizin okula düşmandır gibi bir anlayış. Böyle bir şey olabilir mi? Yani tabii ki bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunlarına da aykırıdır, eşitlik ilkesine de aykırıdır, bölücülük, milli birlik vesaire. Bunlarla ilgili konulardır bunlar. Bunlar milli birlik meselesidir yeri geldiğinde. Eğitim meselesi olmaktan başka bir konuya doğru gider.
Hocam az önce söylediğiniz...
Yani eğitim konusu çok önemli, stratejik bir konudur.
Biraz daha şumullendirirsek meseleyi, bu Beşikule Mağası tırnak içerisinde işi ehline vermemek demek olabilir. Eğer işi ehline vermemek toplumun diğer kesimlerine de sıçrarsa tarihte bunun somut örnekleri görülmüş müdür? Neye yol açar hocam?
Şimdi Abdülhamit Han zamanında toplumsal yapının ciddi anlamda matematiksel bir şekilde gözlenmeye çalışıldığını görüyoruz. İlk defa eğitim istatistikleri yayınlanmaya başlandı Abdülhamit Han zamanında. Bu çok önemli bir olaydır. Yani ne kadar okullaşma var, ne kadar okul yazarlık oranı var, okul sayısı, öğrenci sayısı, öğretmen sayısı branşlara göre. Bunların istatistikleri yayınlandı. 1897'den itibaren bu düzenli bir şekilde görülür Abdülhamit Han zamanında. Yani ülkede kaç kişi hangi meslekle uğraşıyor, ne kadar okuma yazma biliyor ve okullaşma hızı yıldan yıla yayınlanmaya başlandı. Bugünkü Devlet İstatistik Enstitüsü'nün, Türkiye İstatistik Enstitüsü'nün yayınlandığı gibi kurumların içerisindeki okur yazarlık, halkın içerisindeki okur yazarlık ihtiyacı ve oranları, bunlar birer stratejik plana bağlanmaya başlandı. Ve eğitim bir stratejik plan içerisinde değerlendirilerek geleceğe dönük hazırlandı. Bu şekilde değerlendirdiğimizde gerçekten de Abdülhamit Han bir sistem kurmuştu. Yani devleti bir sisteme kavuşturmuştu. Ve kendisi hal fetvası ile zaten görevinden el çektiriliyor. Zaten halife-i İslam sıfatına sahipti. Çok fazla kullanmamış olsa da evet arada bir kullandığını görüyoruz fermanlarda. Şeyhülislam tarafından kendisi bir yani şey, kendi atadığı Şeyhülislam tarafından değil de ilmiye sınıfından bir ulema sınıfından bir fetva ile hal fetvasıyla görevinden uzaklaştırıldı. Hallini kendisine görevden alınmasını kendisine tebliğ edenlerin ekalliyat sınıfından olması da dikkat çekicidir tabii. Bu da ayrı bir konu. Böylece kimdir Abdülhamit Han'ın yani içerisinde ekalliyat diyebildiğimiz hepsinden var. Evet. Yani herhangi bir toplumun toplu şekilde suçlamaya
farklı, gerek yok. Farklı farklı. Evet,
Yahudisi var, Ermenisi var, Bulgarı var, Yunanı var, Rumu var, hepsi var.
Yani azınlıklardan
ekalliyat dediğimiz sınıftan olan bir heyet ona görevden uzaklaştırıldığını tebliğ etti. Ve tabii ki bu bir darbe idi Abdülhamit Han'a yapılmış olan. 27 Nisan günü 1909 27 Nisan'ında gerçekleşti. Ve yerine de 5. Mehmet Reşat atandı. 5. Mehmet Reşat her türlü imzayı atacağını, gelen her talep veya kanunu, fermanı da onaylayacağını taahhüt etmişti. Gerek bu muhalif partiler tarafından olan talepler olsun, gerekse Avrupa ülkeleri tarafından baskıyla getirilen talepler olsun.
Hocam bu bunlarla ilgiliydi. Mehmet Reşat'ın tahta çıkışına ilişkin önümüzdeki hafta devam edelim ama çok bilinmeyen bir konu. 1,5 dakikada bir zamanımız kaldı. Mesajlar var, kitap armağanımız var. Hocam Sultan Abdülhamit Han daha sonra ne oldu?
Abdülhamit Han İstanbul'dan Selanik'e gitti. Orada gözetime tabi tutuldu. İstanbul'u ziyarete de geldi birkaç kere. Yani ailesinden bazı üyeler İstanbul'da bulunduğu için kızları vesaire. Onlarla da görüştü. Ama Selanik'te mahpus halde 1918 yılına kadar hayatını sürdürdü. Bu arada kendisi devlet işlerini takip etmeye de devam etti mümkün olduğunca. Ancak siyasi olaylara açıktan kesinlikle karışmadığını görüyoruz. Çeşitli değerlendirmeler yaptı. Kendisini ziyaret eden devlet adamları da oldu. Onları hatırat kitaplarında, belgelerde görüyoruz. Tabii ki takip etti. Dünyanın gidişatını takip etti.
Vefatı da orada.
Vefatı da yine İstanbul'da kabri vardır. Orada gerçekleşti. Bugün İstanbul'da ziyaretçiler rahatlıkla ziyaret edebilirler. İkinci Mahmut Han türbesinin hemen yanında onun da kabri bulunmaktadır.
Güre Hocam, dinleyicilerimizin mesajları var. Kitap armağanımız var. Son dakikamızın içerisindeyiz. Bu hafta Hollanda'dan Mehmet Özer, bizden kitap kazanan dinleyicimiz. 1863 Viyana Seferi Cevat Üstün'ün kalemi aldı. Güle güle okusun diyoruz hocam.
Hayırlı olsun diyoruz. Biz de dinleyicimize Mehmet Özer hayırlı okumalar, iyi okumalar diliyoruz. Viyana Seferi 1683 adlı kitabı kazandı.
Bir de hocam demiş ki dinleyicimiz Sayın Mehmet Özer, tarih konusunda bizi bilgilendiren bu program için çok teşekkür ediyorum. Çevremdekilere de öneriyorum, dinlesinler demiş. Sağ olsunlar hocam, evet.
Biz de çok selam söylüyoruz, teşekkür ediyoruz.
Hollanda'dan Türker Öztopçu aramış, selam ve saygılarını göndermiş, bilmukabele ediyoruz.
Biz de selam hocam söylüyoruz Türker Bey'e.
Yine son mesajımız bu hafta Suudi Arabistan'dan Mehmet Usluoğlu. Usluoğlu, Sayın Mehmet Usluoğlu bizim sadık dinleyicimizdir. Selamlıyoruz kendisini. Hocam o da demiş ki başta hocamız olmak üzere bütün ekibe saygılar, selamlar. Dinlemekten hiç bıkmıyoruz demiş. Sağ olsunlar hocam.
Biz de Mehmet Usluoğlu'na, daimi dinleyicimize sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Görüşmek diliyoruz.
Haftaya da burada olmak niyetindeyiz Yüre hocam.
Evet, Abdülhamit Han'ın anlatılmakla bitmeyecek çok faaliyetler oldu. Rahmetle yad ediyoruz.
Allah rahmet eylesin hocam.
Ve o dönemde yaşayan ecdadımızı rahmetle, minnetle,
şükranla. Benim de size önümüzdeki hafta sorularım olacak hocam. Özellikle Türk-Rus ilişkileri ve Türk-Alman ilişkileri o dönem itibariyle eğer belki yeterince bilinirse şu içinden geçtiğimiz dönemde de yaşanılanların mantığını anlayabiliriz.
Evet, konuşabiliriz, açabiliriz.
Profesör Doktor Gürel Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza, ayağınıza sağlık. Sağ olunuz, eksik olmayınız.
Sizler sağ olun, var olun. Teşekkürler.
Değerli dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta görüşmek umuduyla.
Türk tarihinin izinde.